Ayrım 12.
Kapıdan çıkan bir aygır sürüsü gördüm. Ağzı köpüklü aygırların başları insan başına benzerdi ve üzerlerine binmiş çekik gözlü askerler vardı. Bu askerlerin bakışları kıldan ince, kılıçtan keskinceydi ve onlara güç verilmişti ve onlar halkı önlerine katmış sürüp götürürlerdi. Ve çekirgelerin buğday tarlasına saldırmaları gibi evlere, kiliselere, saraylara saldırırlardı. Ve altın kapları ve gümüş şamdanları ve bakır kupaları alıp götürürlerdi. Ve bakireleri at üstünde dürleyip yollarına devam ederler ve ihtiyarları zincire vurup pazarda satarlardı. Sonra yer yine sarsıldı ve gök gürledi ve surlar paramparça oldu ve beyaz ata binmiş başı sarıklı bir kral Ayasofya'ya girdi. Bundan böyle güç ondadır ve imparatorumuz ve patriğimiz ve soylular ve komutanlar ve piskoposlar ve keşişler ve tüm Bizanslılar ona itaat edeceklerdir. Ayasofya'nın kubbesinin topaç gibi döndüğünü gördüm. Meryem anamız ve Pantokrator İsa efendimiz ve melekler ve havariyun fır dönüp dururlardı. Sonra sarıklı kral kayboldu ve aradan 10 kere 10 bin yıl geçti ve bir kilisenin avlusundaki havuzda kırmızı balıklar oynaşıp tavaya geri döndüler ve kızarmaya başladılar. Onları kızartan rahip kara kaşlı ve kara gözlüydü ve bakışlarında binlerce yılın öfkesi vardı. Rahip kılıç kuşanıp tahta kurulmuş sarıklıyı helak etti ve tacını imparatorluğumuza giydirdi. Sonra bir ses duydum. Bana alfa ve omega benim, başlangıç ve son bendedir dedi. Ve yeni bir gökle yeni bir yer gördüm. Çünkü önceki yerle gök geçtiler ve artık deniz yoktu. Ve kutlu kentimizi gördüm ve yeni gelin gibi süslüydü. Ve Rab tarafından kılıç zoruyla yeniden bize verilmişti. Ermiş sustu. Bir daha da ağzını açıp tek söz söylemedi. Yeniden bu kez daha derin, daha korkunç bir sessizlik kapladı alanı. Neden sonra Ayasofya'nın çanları duyuldu. Halk Ermiş'i orada kesik sütunun tepesindeki leylek yuvasının içinde bırakarak dağılmaya başladı. Kimisi evine, kimisi kiliseye gitti. Çoğu da Galata'daki Ceneviz meyhanelerine. İşte bütün bunlardan sonradır ki Sultan Mehmet Urban'ın ejder ağzı dev topunu yola çıkarttı Edirne'den. Top görülecek şeydi doğrusu. Edirne'deki dökümhanede toprak, keten ve kendir karışımı çamurdan yapılan iç içe geçmiş iki borulu dev bir kalıba dökülmüş, ocakta eriyen bakırın akıp kalıbı doldurabilmesi için körükler günlerce çalıştırılmış, sonunda ortaya çıkan canavar Saruca Paşa'yı bile dehşet içinde bırakmıştı. O Saruca ki nice toplar görmüş, nicesinin otunu tutuşturup ateşlemişti. Bir tek Urban Usta'ydı hayrete düşmeyen. Kanter içinde körük çeken yarı çıplak amelilerin arasında dolaşıyor, ocakların harlı ateşi dışarıda yağan karı eritirken keseyi doldurmanın sevinciyle gülümsüyordu. Mehmet de gülümsüyordu. Saruca da, Zanos da, Karaca Bey de gülümsüyorlardı kocaman bıyıklarının altında. Bir tek Halil de sevinmeyen, bir köşede öyle düşünceli, kaygılı durup bekleyen. Halil'in bu tavrı Ümera'nın gözünden kaçmadı ama zaman seferberlik zamanıydı, dalaş zamanı değil. Top soğuduktan sonra taraklarla işlenip eğlendi, düzlenerek parlatıldı. Yeni gelin gibi süslendi. Öylesine kocaman, o denli uzun, ağzı o kadar genişti ki Osmanlı ülkesinin en güçlü pahlivanı bile kucaklayamazdı bu taze geleni. Yapılan deneme atışında granit bir gülleyi 1000 adım uzağa savurdu. Güllenin açtığı çukurda kar toplayıp koşmaca oynadı çocuklar. Bir deve atışın rüzgarlarıyla çöktüğü yerden havalandı. Gürültüden Edirne halkının kulakları 3 gün 3 gece duymaz oldu. Hamile kadınlar çocuklarını düşürdüler. 3 şerefeli caminin imamı cuma vaazında top gürültüsünü İsrafil'in suruna benzetti. Ve Şahi adı verilen canavarın yakında yola çıkacağı haberi tez zamanda ulaştı Bizans'a. 50 çift mandanın çektiği top Trakya düzlerinde ilerliyordu. Sağ ve solunda yürüyen 200 askerin korumasında rüzgardan hızlı Karaca Bey süvarilerinin gözetimindeydi. Konstantin Dragezis'in imparatorluğunu değil gönlünü yıkacak, ardından bağrı yanık yiğitler bırakıp Bizans'ı altüst edecekti sanki. Öylesine yavaş ve alımlıydı ağaçlar arasından geçer gün boyu yol alırken. Dülgerler dalgalı arazide süratle küçük köprüler yapıyorlar, geçişini kolaylaştırmak için bazı yerlere yuvarlak ağaç kütükleri düşüyorlardı. Her şey en küçük ayrıntılarına dek düşünülmüş, devletin tüm gücü Şahi için seferber edilmişti. Evet, bir canavar, derisi güneşte kıpkızıl parlayan, ağzından fırlattığı güllelerle ölüm saçan bir ejder değil, Konstantiniyye'nin sarayına hediye gönderilen bir yeni gelindi. Nicedir kendisine uygun bir eş bulamayan imparatorla gerdiğe girecekti. Başına bir hal gelmesin diye tüm önlemler alınmış, rahatça yolculuk edilebilmesi için her şey öngörülmüştü. Ama 2 ay sonra Konstantinye surlarının karşısına vardığında o kocaman, karanlık ağzıyla kenti yutmaya hazır bir deve dönüştü yeniden. Burçların tepesinden Şahi'yi gören bir rahip Deccal'in göründüğünü bildirdi. Haber tüm kente yayıldı bir anda. Halk korkudan kiliseleri doldurdu. Papazlar dua edip Meryem'e sığınmaktan, günahlarından tövbe ederek Mesih'i çağırmaktan başka çare olmadığını söylüyorlardı. Kutsal Bakire yıllar önce kenti kuşatan Murat'ın ordularını nasıl bozguna uğratmışsa, oğlu da Deccal'i bir bakışta paramparça edebilirdi. Çok ama çok dua etmek, kötülüklerden yunup arınmak, hemen oruca başlamak gerekiyordu bunun için. Türklerle birlikte Latinleri de lanetlemek, Meryem'in koruyucu kollarına, tertemiz bağrına sığınmak gerekiyordu. Halk kiliselerden yükselen dualarla, gümüş buhardanlıklardan yayılan günlük kokuları ve ikonlardan bakan aziz yüzleriyle biraz yatışır gibi oldu. Konstantin de kentin tüm mahallelerinde tellal bağırtarak korkulacak bir neden bulunmadığını, surların güçlü, ordunun kararlı olduğunu, Papa tarafından gönderilen gemiler dolusu zırhlı askerin pek yakında yardıma geleceğini duyurdu. Kısa zamanda Şahi'yi unutan halk işine gücüne, günlük kaygılarına döndü yeniden. İmparator da savunma hazırlıklarına hız verdi. Geldiler. İlk yaz güneşinde parıldayan surların önüne bölük bölük dizildiler. Anadolu ve Rumeli kentlerinden, Bozkır köylerindendiler. Amasya'dan, Sivas ve Porsuk'tan, Aydın, İznik, Bursa'dan, Manisa ve Saruhanlı'dan, Edirne'den, Serez'den, Manastır'dan, Kızılırmak'tan Tuna'ya, her köşeden, her bucaktan, Konstantinye'yi ilk kez görüyorlardı. Dağ köylerinden, Gediz bağlarındandılar. Kazdağ, Keşişdağ, Toros eteklerinden, İsfendiyar, Gelibolu, Karaburun ve Ağaç Denizi'nden surları ilk kez görüyorlardı. Hendeklerle duvar örülerek kapatılmış, köprüleri alınmış kapıları ve burçları, kulelerle mazgal deliklerini de. İki sıra surların ardında onları bekleyen dünyadan habersiz dalgın bir merak içindeydiler. Kentte beyaz tenleri güneş görmemiş bakirelerin, altın kubbeli kiliselerle gümüş şamdanların olduğunu, mermer sütunlu saraylarda şarap ve şehvetin su gibi aktığını duymuşlardı. Gençtiler, yaşlı ve çocuktular. Esmer, sarışın, pala bıyıklı, mavi, kara, ela gözlüydüler. Yalın ayak başı kabak, afyonkeş dervişler de vardı aralarında. Aksakallı şehirlerle tüysüz delikanlılardı. Tarlalarını, bağ ve bahçelerini, koyun sürülerini, hamam külhanlarıyla dokuma tezgahlarını bırakıp tekkelerle köylerini terk ederek dağ yamaçlarından inerek bozkırı ve düzlükleri, ırmaklarla koyakları geçerek sancak-ı şerifin altında toplanmışlar, silah kuşanıp ant içmişlerdi. Gönüllüydüler. Keşan, Malkara, Tekirdağ yolunda eyalet ve kabukulu askerleriyle birleşip geldiler. Yeniçerilerle cebeci ve topçuların, tımarlı sipahilerle azapların arasında yerlerini aldılar. Ve yeni doğmuş çocuklar gibi hayran, inançlı ve kahraman surların karşısına dizildiler. Şöyle ki, sağ kanatta Yaldız Kapı'dan Topkapı'ya dek İshak ve Mahmut Paşalar Komutası'nda Anadolu kuvvetleri bulunuyordu. Tımarlı sipahiler at üzerinde sarı kırmızı sancaklarını açmış, subaşı ve bayraktarların denetiminde savaş düzenine girmişlerdi. Azaplar sipahilerin önünde ilk sıradaydılar. Ya şehit ya gazi olmak temelleri. Cennetle ganimet arasında kararsız gibiydiler. Yanık tenli toprak adamlarıydı çoğu. Sanki hasatı kaldırmadan zorla toplanıp getirilmemişler gibi, sanki yıllardır kale surları karşısında kamp kurup beklemişler gibi, ana kucağından asker ocağına, yavuklu bağrından cenk meydanına savrulan onlar değilmiş gibi neşeli ve sabırsızdılar. Keskin balaları, bozdoğan ve baltalarıyla ekin biçer gibi kafir biçmeye hazırdılar. Yeniçerilerin kendi cesetleri üzerinden atlayarak surlara saldıracaklarını bilmiyorlardı. Merkezde Topkapı'dan Edirne Kapı'ya dek tüm kapıkulu askerleri, başta Yeniçeri birlikleri olmak üzere Sekbanbaşı ve çorbacıların gerisinde kılıç ve kalkanları, yayları, okları, gürz ve mısraklarıyla yer almışlardı. Çuhadan dokunmuş koyu mavi kaputlar vardı üzerlerinde. Beyaz keçeden börkleri omuzlarına dek iniyordu. Asık suratlı ve disiplinliydiler. Cebeciler ise develere yükledikleri mancınıklar, ağır silah ve cephaneleriyle onların arkasındaydılar. Topçularla lağımcılar da önlerindeydiler. Açık arazide dökülen şalka, prankı ve becaluşka, top yataryalarına sevecenlikle bakıyorlardı. Surların karşısında mevzilenmiş bu küçük siyah toplar çocuklarıydı sanki. Her birinin ayrı atı, ayrı huyu vardı. Ne biçimleri benziyordu birbirlerine ne de gülleleriyle barut yerleri. Yürür kuleler küçük topların arasında tahta at başları gibiydiler. Merkez komutanı Karamani Paşa'nın buyruğundaydı tümü. Sol kanatta Edirne Kapı'dan Haliç'e dek Rumeli Beylerbeyi Dayı Karacabey komutasında Rumeli ordusu mevzilenmişti. Karadeniz kıyısındaki Misivri, Akyolu, Vize kalelerini almışlar, Marmara'nın Silivri, Bigados, Ayastefanos kıyılarını vurarak önlerine çıkan Bizans köylerini yakıp yıkarak Konstantinye surlarına ulaşmışlardı. Akıncılar da bunların arasındaydılar. Rüzgardan hızlı atları, güneşte parlayan zırh ve tolgalarıyla Evrenos Bey'in, Turahanlı'nın, Nihayet ve Malgoçoğlu'nun yetiştirmeleriydiler. Aylardır at üstünde düşman peşindeydiler ve en küçük yorgunluk belirtisi bile yoktu Şahin bakışlarında. Zanos Mehmet Paşa, Pera'dan Kasımpaşa'ya inen yamaçları tutmuş, karargahını ok meydanına kurmuştu. Sultan Mehmet'in karargahı ise 7 direkli, altın sırmalı otağı Hümayun'un bulunduğu tepede merkez kuvvetlerinin az verisindeydi. Kırmızı kanatlarıyla kentin önüne konmuş bir kartal gibi bakıyordu Tekfur Sarayı'na. Sarayda İmparator Konstantin Palagos Drazes, Maş Mabeyinci Frances, Megadük Lukas Notaras ve Germanya'dan ayağının tozuyla gelmiş ateşli silahlar uzmanı Grant, iki kocaman kadırga, 400 zırhlı asker ve 300 denizciyle çağrılmadan kentin yardımına koşan Cenevizli Can Gastantin'i dinlemekteydiler. Gastantin, imparator tarafından başkomutan atanmış, kentin savunmasıyla görevlendirilmişti. Surların dayanma gücü, askerin morali, erzak ve iaşe hakkında bilgi veriyordu toplantıdakilere. Şöyle ki, ön surlar yeni onarıldıkları için oldukça iyi durumdaydılar. Bu nedenle asıl savunma ikinci hatta yapılmalı, her şey ona göre düzenlenmeliydi. Marmara ve Haliç kıyısındaki surların savunması ikinci planda düşünülmeli, ağırlık en zayıf nokta olan Ayos Romanos, Çarsos kapıları arasındaki bölgeye verilmeliydi. Bu bölgede hem hendekler boş hem de surlar dayanıksızdı. Galata ile Sarayburnu arasına gerilen dev zincir Osmanlı donanmasının Haliç'e girmesini önleyecekti. Dolayısıyla bu yakadaki savunma önlemlerinin artırılması gereksiz sayılabilirdi. Bu değerlendirmeye göre Teot Kartenos Osmanlı merkez kuvvetlerinin karşısında kendi emrindeki zırhlı asker ve denizciler ise Tekfur Sarayı ve çevresinde savaşacaklar. Diğer bölgelerin savunması da Porto Arca'dan Caligorna'ya dek Venedik, Ceneviz ve Bizanslı komutanlara verilecek. Bunlar imparatorun erguvan rengi bayrağıyla birlikte kentin burçlarında dalgalanan San Marco aslanlarının altında İsa, Meryem ve tüm azizlerin adına Türklere gülle, ok, taş ve Rum ateşi yağdıracaklar, gereğinde kılıç üşürüp kelle koparacaklardı. Gastantin konuştukça Andronikos Kantozen, Kantroni, Konero, Dolfino, Leonardi, Palagolos gibi komutan ve şövalyelerin adlarını andıkça imparatorun morali düzeliyor, Türklerin bozguna uğrayacaklarına olan inancı artıyordu. Nasılsa kin ve öfke değil inanç gücüydü sonucu belirleyecek olan ve elbette Grant'ın söylediği Fran Tetz'in de onayladığı gibi bilgi tutkuya, akıl cesareti üstün gelecekti. Konstantin bu özverisinden dolayı zaferden sonra Nimne adasını vaat etti Konstantiniye. Magadük Notaris ise Latinlerle yapılan işbirliğinin sorumlusu kendisiymiş gibi suçlu bakışlarla toplantıdan ayrıldı. Tekfur Sarayı'yla Ota Hümayun'a aynı anda indi ılık İlyas gecesi. İki tarafın askerleri de aynı korku, aynı ümit, aynı özlem ve inançla uykuya daldılar. Düşlerinde Tanrı'nın zaferi kendilerine ihsan ettiğini görüp gülümsediler. Seyir Katibi Nikolo'nun günlüğünden 5 Nisan 1453 17'sinde bir ölüyüm, yaşam önümde oysa. Önümde günler, geceler, uzun yıllar var. Yeni, yepyeni bir ömür. Ama müteveffa Domenico'ydu, Mastre'nin sevgili oğlu. Kaptan Antonio Rizzo'nun gemisinde seyir defterini tutan Nikola yok artık. O 1452 yılının Kasım'ında eski yaşamına veda etti. Adım Selim. Nikola eski adımdı. Şimdi Osmanlı Sarayı'nda iç oğlanım. Sultan Mehmet'in yakın hizmetinde çalışan bir devşirme. Boğaza girdikten sonra rüzgarı arkadan alıp ılık güz güneşinde Konstantinopolis'e doğru seyrederken ansızın karşımıza dikilen hisarın korkunç görüntüsüyle birlikte yaşamın da değişeceğini, batan gemiden kurtulanlarla kazağa oturulacakken Mehmet'in hoşuna gidip iç hizmete alınacağımı bilemezdim elbet. Tıpkı bundan böyle başıma gelecekleri, Tanrı'nın bana bağışladığı ömrü kim bilir nerede, ne zaman ve nasıl bitireceğimi bilmediğim gibi. Ama önümde yeni bir yaşam var, hissediyorum bunu. Sultanın kazığından nasıl kurtulduysam bu savaştan, dünyanın başına çöken bu korkunç beladan da sağ kurtulacağıma inanıyorum. Ölürsem de bu günlük sayesinde kıyamet günlerini tanı olarak anılmak isterim. Gemimiz battıktan sonra kazıkta can veren dostlarımın yasını tuttum bir süre. Sonra yeni konumuma alıştım. Geçmişimi unutmaya, benideki bir daha hiç anımsamamacasına belliğimden silmeye karar verdim. Bir ölçüde başardım da bunu. Ama Nikola tümüyle ölmemiş olmalı ki toprağın ayaklarımın altından kaymaya, dünyanın sarsılmaya başladığı bir zamanda böyle ansızın ortaya çıkıverdi. Bakalım seyir katipliğinden gelen alışkanlıkla Konstantinopolis kuşatmasının günlüğünü tutmayı sürdürebilecek mi? İçinde yaşadığımız bu önemli günleri, belki de bir dünyanın sonunu, bir çöküşü haber veren olayları bizden sonra gelecek olanların bilmesini isterim. Onlar Selim'in tüy kalem tutan tüy kadar hafif eline bu satırları yazdıran Nikola'nın serüveninde bir dönemin tüm ağırlığını olanca acıları, umutları, korku ve korkaklıklarıyla yiğitlik ve inançlarıyla izleyeceklerdir. Ne var ki bunun için gerçekçi olmak, bildiklerimi, duyduklarımı, gördüklerimi, özellikle de gördüklerimi olduğu gibi hiçbir şey eklemeden yazmam gerekiyor. Ne yazık havada yine kan ve barut kokusu var. Oysa Nisan ayındayız ve dünya her zamankinden daha güzel. Gördüklerimi yazacağım. Evet, Otay Hümayun ilk yaz habercisi kırlangıçlar gibi Nisan rüzgarında kanat çırpan altın sırmaları, kan renginde kumaşı ve flamalarıyla Ayos Romanus kapısının tam karşısındaki tepeye kurulduğunda iki denizi aynı anda gördüm. Bizans'ın bin yıllık surları, güneşte parıldayan sayısız burçlar, mazgallar ve savunma kulelerini birbirine bağlayan taş merdivenler karşımda dikiliyorlardı. Önlerinde yer yer deniz suyuyla dolmuş geniş ve derin bir hendek, sonra ilk duvar, duvarın berisinde ise o güne dek hiçbir kalede, dolaştığım liman kentlerinin en görkemlisinde bile görmediğim asıl surlar vardı. Bu aşılmaz taş ve tuğla yığınının ardındaki kendi düşündüm. İşte orada bir koşu gidip gelebileceğim kadar yakınımdaydı. Ne var ki bir kez olsun kapılarından girmemiş, mermer sütunlu caddelerinde yürümemiş. Akropoline çıkıp hipodromunda at koşturmamıştım. Kiliselerindeki mozaiklere, aziz tasvirlerine hayranlıkla bakmamış, beyaz tenli esmer kadınlarına dokunmamıştım. Ne kiliselerini biliyordum ne de sarnıçlarını, manastırlarına bile düşmemişti yolum. Evet, o yüksek duvarlı, avlularındaki kör kuyulara kargaların tünediği, keşişlerin hücrelerde çile doldurduğu manastırlarına bile. Zavallı kaptığımın anlattıklarına bakılırsa Bizanslı kadınlar buruk şarap tadındaymışlar. İlk kadehte başını döndürürlermiş insanın, ikincisinde adam akıllı sarhoş olurmuşsun. Üçüncüsünde yıkıldığın yerden kimse kaldıramazmış, dördüncüsünde... Pontus'a yelken açmadan önce uğradığımız Galata'ya ayak basar basmaz Antonio gemiden ayrılmamı yasaklamış, kendisiyle gelmem için henüz çok genç olduğumu söyleyerek ortadan kaybolmuştu. Gün boyu güverteden bakıp durmuştum kente. Uğultusu limana dek gelen pazar yerlerinin, sokakların kalabalığına karışamadığım için tuhaf bir keder duymuş, öksüzlüğümü iyice derinden hissetmiştim. Sol tarafta, kıyı boyunca uzayıp giden surların yanı sıra saydam, pırıl pırıl bir deniz daralarak karanın içlerine dek giriyor, kenti Galata ve Pera'dan ayırıyordu. Suyun üzerinde süslü kayıklar, dev kalyonlar, havada dönüp duran martı kuşları beyazlığında yelkenliler vardı. Karşı tepede dikilen İsa Kulesi'nin gölgesi, Ceneviz Mahallesi'nin geniş pencereli taş evlerine, oradan da Galata surlarının üzerine düşüyor, sivri külahın ucu limana dek uzanıyordu. Sünnet edilmiş bir erkeklik organı gibi suda yavaşça dalgalanıyordu külah. Onu yadırgıyordum doğrusu. Bir gün benim de sünnet edileceğimi aklıma bile getirmeden. Bulunduğum yerden kilisenin kubbelerini ve uzakta Pera sırtlarıyla karşı kıyıdaki surların birbirlerine iyice yaklaştıkları yerde ışıl ışıl parlayan Bilaherne Sarayı'nı görebiliyordum. Kent oradaydı işte. İmparatoru, soyluları, papazları, zengin tüccarları, yoksul halkı ve fahişeleriyle elimi uzatsam tutabileceğim kadar yakınımdaydı. Ama ben gemideydim, değil kente çıkıp dolaşması, karaya ayak basması bile yasaklanmış bir tüysüz oğlan, Forsa'dan farksız bir Venedik vatandaşıydım. Belki bu yüzden düşlerime giriyordu kent. Açık denize yol alırken kubbeleri altındanmış gibi gözlerimi kamaştırıyor, yaklaştıkça uzaklaşıyordu. Limana her terk edişimizde gemi değil de kente uzaklaşıyormuş sanısına kapılıyordum. O gece gemide nöbet tutan tayfaların yaktıkları meşalinin ışığında Rizzo'yu bir kadının koynundayken hayal etmiştim hep. Bunca doyulmaz, böylesine vazgeçilmez kılan neydi kadınları? Bunu belki hiçbir zaman bilemeyeceğim. Aşka dair bildiğim tek şey bir erkeğin azgın teni. Bunu da yazarım belki bir gün. Gövdemi saran o güzel sıcaklığı, sert dokunuşları, Edirne Sarayı'nda yaşadığım ürpertiyi anlatırım. Ama şimdi sırası değil. Tam bir yıl önce beni kapılarından içeriye almayan, düşlerimde hep benden uzaklaşan, asma köprülerini ben geçmeden kaldırıp kendi içine kapanan, limanlarına, evet limanlarına bile ayak bastırmayan ulaşılmaz bir kadın gibi güzelliğini uzakta, hep surların gerisinde tutan kentin tam bir yıl sonra önündeyim yine. Bu kez Türklerle birlikte kuşatacağım onu. Zorla ele geçirip içine gireceğim. Bir daha da çıkmamak, hiç çıkmamak üzere dalacağım sokaklarına. Savaşı Türkler kazanırsa saraylarını, manastırlarını, iki katlı taş evlerini ben de yağmalayacağım. Oysa nefret ediyorum savaştan. Akan kanı görmek istemiyorum. Kopan kelleler, ezilen kol ve bacaklar, hışırdayarak yırtılan ten tiksinti veriyor bana. Ne yazık. Tanrı bu genç yaşında bile savaşın korkunçluğunu Nikol okulundan esirgemedi. Sevgili babamın delik deşik olmuş gövdesini gözlerimde gördüm. Kaptanımın kazıkla can verişini de. Bir keresinde Trabzon'da tayfalardan ikisi gemiye dönmedi. Ertesi gün cesetlerini pis bir sokakta bulduk. Hırsızlar tarafından alçerlenmişlerdi. Yüzüklerini almak için parmaklarını kesmişlerdi saldırganlar. Birinin gözü akmıştı. Bütün bunlara karşın Konstantinopolis'e girdiğim gün öç almak istiyorum kentten. Sokaklarını keskin bir kılıçla bağırsak deşer gibi deşmek, karnını yarıp kalçalarını kanlı ellerimle aralamak istiyorum. Evet, bu kez mutlaka ulaşacağım kente. Ben eski seyir katibi Nikolo, Sultan Mehmet'in iç oğlanı Selim ben, Türklerle birlikte ele geçireceğim onu. Eski hemşehrilerimizin de Bizans'a Cenevizlilerle omuz omuza savundukları Konstantinopolis'e gireceğim sonunda. Savaşı Türkler kazanırsa kentin yağmalanacağı kesin. Mehmet'in elçi olarak gönderdiği Mahmut Paşa'nın önerilerini reddetmiş imparator. Mahmut az önce huzura çıktığında barış olmadı diye nasıl da sevinçliydi. Padişahın eteğini öptükten sonra sultanım diye girdi söze. Konstantin koşullarınızı kabul etmiyor. Kuşatmayı kaldırırsak belli bir miktar vergi verebileceğini söyledi o kadar. Kenti ölüsünü çiğneyerek girebilirmişiz ancak. Demek ki savaşacağız diye haykırdı Mehmet.